Karanlık zamanların şarkısı. Üniversitede 40'lı 50'li yıllar. Güney Gönenç. Yeni Umut Yayınları 1. baskı. Ankara, Haziran 2011. Bu kitap 119 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Ocak 2012. Okuyan Sema Kendir. Sizleri bu kez de Güney Gönenç'in Türkiye'de üniversitede yaşanan 40'lar 50'ler karanlığını ele aldığı araştırmasıyla baş başa bırakıyorum. Evet, yolculuğunuz yine bir karanlık zamana. Ama yapın bu yolculuğu. Emin olun yine güzel insanlarla da tanışacaksınız. Faşizmin karanlığından kaçıp Türkiye'ye sığınan ama bir süre sonra sığındıkları ülkenin karanlık güçlerince geri püskürtülen Alman bilim adamları. Ve onlarla aynı dönemde üniversiteden uzaklaştırılan Türkiye'den bilim insanlarıyla. Güney Hoca, 40'lar karanlığında bunca güzel bilim insanından arındırılan üniversitenin 50'ler karanlığını da anlatır bize. Nazi Almanyası ile uyum sağlamış, hatta Nazi Partisi'ne üye olmuş Alman bilim adamlarının getirildiği 50'ler karanlığını. Aykut Göker. Güney Gönenç. 1955'te İTÜ'yü bitirdi. 1963'te ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi oldu. ABD'de yüksek lisans, İngiltere'de doktora yaptı. 1983'te bir yıl sürgünün ardından 1402 sayılı yasaya dayanılarak görevine son verildi. ODTÜ'deki öğretim üyeliğine uzun bir hukuk savaşımından sonra Danıştay kararıyla döndü. New York Türk Öğrenci Derneği ve İngiltere Türk Öğrenci Dernekleri Federasyonu başkanlıklarında bulundu. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim ve Yayın Kurullarında görev aldı. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı oldu. Barış Derneği'nin Onur Kurulu üyesiydi. EMO'nun aylık dergisi Elektrik Mühendisliği'nin yazı işleri müdürü, Bilim ve Sanat Dergisi'nin genel yayın danışmanı, bilim ve sanat yayınlarının sorumlusu olarak çalıştı. Ana Britannica'da danışmanlık yaptı. Kimi TÜBİTAK yayınlarının bilimsel danışmanlığını üstlendi. Çok sayıda bilimsel makalesinin yanı sıra gazete ve dergilerde bilişim, bilim tarihi, bilim ve din, barış, dil, radyo, televizyon ve müzik konularında birçok yazısı yayımlanmıştır. Frederic Joliot-Curie'nin yaşam öyküsünü anlatan Hep Aranızda Olacağım adlı bir kitabı vardır. Karanlık zamanlarda şarkı da söylenecek mi? Elbette şarkı da söylenecek. Karanlık zamanları anlatan. Bertolt Brecht, çeviren A. Kadir. Ön söz yerine. Karanlık zamanları anlatan şarkılarda yalnızca karanlık zamanlar ve karanlığın insanları değil, o karanlığa direnen, o karanlığa karşı isyanlarını yükselten güzel insanlar da vardır. O güzel insanların direnci, isyanı, yarınlarımız için umuttur. Karanlık zamanları anlatan şarkılar, aslında anlattıkları o güzel insanlarla umudun da şarkısıdır. Onun içindir ki karanlık zamanları anlatan şarkıları hep güzel insanlar söyler. Güney Hoca da her biri bir şarkı olan yazdıklarıyla daha çok karanlık zamanları ama aynı zamanda karanlığa karşı koyan güzel insanları anlatır. Onun yazdıkları okuyanlarını alıp götürdüğü bir yolculuktur. Karanlık zamanlara ve aynı zamanda karanlığa karşı koyan güzel insanların dünyasına. O güzel insanlar bazen bilim adamıdır, bazen halk şarkıcısı, bazen de kunduracı ya da işportacı. Onların ortak yanı dirençleriyle, mücadeleleriyle gelecek kuşaklara taşıdıkları umuttur. Ve bize, dosta, düşmana, herkese hep şunu anlatmak isterler. Bakın, biz vardık ve hep olacağız, karanlıkların üstesinden gelinceye dek. İşte o güzel insanlardan biri Frederic Joliot-Curie. Güney Hoca'nın Hep Aranızda Olacağım adlı kitabıyla bizi çıkardığı yolculukta tanıştığımız güzel insan. Gönenç Güney, Hep Aranızda Olacağım, Frederic Joliot-Curie'nin yaşam öyküsü, Yordam Kitap, 3. basım 2008. 1. basım Bilim ve Sanat Yayınları Kasım 83, 2. basım Sarmal Yayınevi Şubat 94. Ayrıca bakınız Gönenç Güney, büyük bilim adamı Yılmaz Barış Savaşçısı Frédéric Joliot-Curie, Bilim ve Sanat sayı 21, Eylül 1982. Frédéric Joliot-Curie, yüzyılımızın en büyük fizikçilerinden biridir. Nötron ve pozitronun bulunmasında önemli katkıları olmuş, yapay radyoaktifliği ve zincirleme tepkileşimi bularak eşi Irene'le birlikte adını bilim tarihinin altın sayfalarına yazdırmıştır. Irene, bilim tarihinin yine unutulmaz adlarından Pierre ve Marie Curie'nin kızıdır. Pierre ve Marie Curie, 1903 Nobel Fizik Ödülünü almıştır. Marie Curie, 1911 Nobel Kimya Ödülünü de kazanmıştır. Frédéric Joliot, Marie Curie'nin asistanıdır. Marie Curie'nin aynı zamanda asistanı da olan kızı Irene Curie ile tanışıp yaşamlarını birleştirmeleri, daha sonra Irene'le birlikte bilim dünyasında Joliot-Curie'ler olarak tanınmalarını ve 1935 Nobel Kimya Ödülünü almalarını sağlayan ortak araştırmaları bu asistanlık süreciyle başlar. Frédéric Joliot-Curie'yi güzel insan yapan onun yalnızca bilim yaşamı değildir. Yaşamını bilime olduğu kadar bilimin insanlık yararına kullanmasına, özgürlüğe, yurduna ve barışa da adamış olmasıdır. Joliot-Curie, Nazi işgalinin acı dolu günlerini yaşamış, Nazilere karşı Fransız direniş hareketine yalnızca katılmakla kalmamış, direniş örgütü Ulusal Cephe'nin genel başkanlığını, bu tehlikeli sorumluluk isteyen ama onurlu görevi son Nazi ülkeden temizleninceye kadar yiğitçe sürdürmüştür. Onu savaş sonrasının yanmış, yıkılmış Fransa'sında nükleer enerji alanında kaybedilen değerli yılları aşma yolundaki insanüstü çabanın içinde görürüz. Ne var ki onun bu çabaları bu kez de Soğuk Savaş'ın dalgalarıyla karşı karşıya kalacaktır. Joliot-Curie, Soğuk Savaş yıllarının adı hafızalardan silinmeyecek bir barış savaşçısıdır. Dünya Barış Hareketi'nin kuruluşuna öncülük etmiş, 9 yıl Dünya Barış Konseyi'nin genel başkanlığını yürütmüştür. Barış Hareketi'nin kuruluş ve gelişme yılları Joliot-Curie'nin yaşamıyla iç içedir. Güney Hoca kitabının 3. basıma ön sözünde bizim de bir güzel bilim adamımızdan söz eder, onu tanımayanlarla tanıştırır. Birlikte okuyalım. Kitap yayınlandığında Barış Derneği'nin bütün yönetim kurulu üyeleri tutukluydular. Onlardan biri, bu kitabın yazılmasında önemli katkısı olan sevgili kardeşim Haluk Tosun, bir tutuk evinden öbürüne sevk konumundaymış, şöyle anlatıyor durumu. Ellerim arkadan kelepçeli, beton zeminde oturmuş, sol yanımda yorganım, torbam, sevk cemsesinin gelmesini bekliyorum. Birer gelen postayı karşı duvarın dibine yığdı. Rastlantı olacak en üstte senden gelen kitap paketi. Adım gibi eminim. İçinde hep aranızda olacağım var. Uzanıp almam olanaksız. İyi yüzlü birer nişanladım. Kardeş şu üstteki paketi hele bir aç, içindekini getir bana göster dedim. Evet, 1980'li yılların karanlığında içerideki barışçılar için bu kitap, Frédéric Joliot-Curie'nin yaşam öyküsünden öte, bir büyük barış savaşçısının Güney Hoca'nın eliyle yıllar öncesinden gönderdiği bir dayanışma mesajıydı da. Bencileyin düşünenler izimden yürüyeceklerse eğer ben hep aranızda olacağım. O zaman ölüm nedir ki? Ve işte hocanın yine böyle bir yolculukta bizlerle tanıştırdığı o güzel insanlardan ikisi daha. Kunduracı ustası Nicola Sacco ile işportacı balıkçı Bartolomeo Vanzetti. Yalnızca o ikisini mi? Onların yanında saf tutan daha onlarca güzel insanı da bize tanıtır Güney Hoca. Gelin onu izleyelim. Gönenç Güney, Sacco ile Vanzetti, Varlık Dergisi sayı 1080, Eylül 1997. Ayrıca bakınız Gönenç Güney, Sacco ve Vanzetti artık hep yaşayacaktı. Bilim ve Sanat sayı 80, Ağustos 1987. Bu iki makaleden yapılan alıntılar özgün ifade biçimlerine dokunulmaksızın küçük sıralama farklarıyla bir araya getirilmişlerdir. 1918'de savaşın bitmesiyle ortaya çıkan görülmemiş oranda işsizlik, ücretlerin korkunç düşüklüğü, büyük sermayenin gittikçe büyümesine karşılık orta katmanların hızla yoksullaşması, ABD'de huzursuzluğun yaygınlaşmasına yol açtı. 1917 ve 1918 yıllarında 1 milyon dolayında olan grevci işçi sayısı 1919'da 4 milyona yükseldi. İşçiler grevlerde ekonomik haklar yanında demokratik haklar talep etmeye, kimi endüstri kollarının millileştirilmesini istemeye başladılar. Sermaye gelişen radikal hareketleri geriletmek için yoğun bir saldırıya geçti. 70 kentte aynı anda gerçekleştirilen 2 Ocak 1920 baskınlarında 6000'i aşkın ilerici tutuklandı. Solcu partilerin tüm binaları basıldı, tüm yöneticileri hapse atıldı. Radikal tanınan, sendikalaşma çabalarına katılmış pek çok işçi de tutuklananlar arasındaydı. Tutuklananlar kentlerin büyük caddelerinden kelepçeli olarak toplu halde geçirildiler. İşkenceler görülmemiş boyutlara ulaştı. Burjuva basının da yardımıyla tüm ülke bir korku ve dehşet ortamına sokuldu. Gericilik tüm ülkede kol gezer oldu. Üye sayısı 5 milyona yükselmiş olan Ku Klux Klan, özellikle Güney eyaletlerinde dehşet saçıyordu. Yoğun baskıya uğrayan gruplardan biri de göçmen işçilerdi. Göçmen işçiler en ağır işlerde en düşük ücretlerle çalıştırılıyorlardı. En son işe alınıp en önce işten atılanlar da zencilerle birlikte onlardı. Örneğin madenlerde çalışanların %44'ünü, demir çelik endüstrisinde çalışanların %36'sını göçmen işçiler oluşturuyordu. O dehşet ortamında tutuklananlardan biri, matbaa işçisi Andrea Salcedo, 8 hafta yasa dışı olarak tutuklu kaldıktan sonra New York'ta bir polis binasının 14. kat penceresinden atlayarak intihar etti. Salcedo, Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti gibi İtalyan göçmeniydi ve onların arkadaşıydı. Salcedo'nun intiharını protesto amacıyla 9 Mayıs 1920 günü bir miting yapılması kararlaştırıldı. Mitingin düzenleyicileri arasında Sacco ile Vanzetti de vardı. Sacco ile Vanzetti mitinge 4 gün kala üzerlerinde miting afiş ve duyuruları ile yakalanıp tutuklandılar. Üzerlerine yüklenen suç 1920 Nisan'ında bir fabrikaya işçi ücretlerini götüren arabanın soyulması ve iki görevlinin öldürülmesiydi. İki İtalyan'ın yargılanması Massachusetts eyaletinin başkenti olan Boston'da utanç verici bir maskaralık biçiminde 2 ay sürdü. Sonunda iki göçmen jüri kararıyla suçlu bulunup idama mahkum edildiler. 7 yıl süren hukuk mücadelesi, onların bu denli kepazece yargılanıp haksız biçimde idama mahkum edilmelerinin, ABD'nin ilerici demokrat kesimlerinde ve dünya kamuoyunda uyandırdığı büyük yankılar, Albert Einstein, Romain Rolland, George Bernard Shaw, John Galsworthy, H.G. Wells, Sinclair Lewis, Upton Sinclair, John Dos Passos, Carl von Doren, Catherine Ann Porter ve Anatole France'ın başını çektiği imza kampanyaları, dünyanın her yerinde düzenlenen gösteriler kararı değiştirmedi ve Sacco ile Vanzetti elektrikli sandalyede idam edildiler. Boston'da şalter indiğinde saatler 23 Ağustos 1927 gününün 00:05'ini gösteriyordu. Moskova'da 23 sabahının 8:05'i olmalı. Ve o saatte Nazım Hikmet, Sacco ile Vanzetti için hepimizin bildiği dizeleri yazıyordu. Cani değildiler, kurban gittiler bir cinayete. Kurban gittiler dolarların emrindeki adalete. Bartolomeo Vanzetti, 9 Nisan 1927'de idam kararı yüzüne okunduğunda yargıca şöyle demişti. İşlemediğim suçlar yüzünden bugüne kadar çekmek zorunda kaldığım acıları, dünyanın en aşağı ve en bahtsız yaratıklarının bile çekmesini dilemem. Ama suçlu olduğum için çile çektiğime inanıyorum. Radikal olmak suçunu işlediğim için çile çekiyorum ve gerçekten de radikalim. İtalyan olmak suçunu işlediğim için çile çekiyorum ve gerçekten de İtalyanım. Yaptıklarım için değil, inandıklarım için çile çekiyorum. Ama haklı olduğumu öylesine inanıyorum ki, beni üst üste 2 kez idam edebilseniz ve 2 kez dünyaya gelebilsem, yine bu yaptıklarımı yapmak için yaşarım. Sakko'nun yüce bir inançla çınlayan yürekli sesini ne zaman duysam, onun büyük fedakarlığını ne zaman düşünsem, onun yiğitliğini ne zaman anımsasam kendimi küçülmüş bulurum. Hırsız dediğiniz, katil dediğiniz, mahkum ettiğiniz bu adamın büyüklüğü yanında ben hep küçülürüm. Ama sizin ve savcının kemikleri bile çürüyüp kaybolduğu zaman Sakko'nun adı halkın yüreğinde yaşayacak. Sizin adınız, savcının adı, yasalarınız, kurumlarınız ve düzmece tanrınız insanın insanın kurduğu olduğu lanetli bir geçmişin silik anısı olmaktan öteye geçmeyecek. Ve şimdi 1977'ye gelelim. Cinayetin 50. yıl dönümü. Der Spiegel dergisinin 31. sayısında şu haber yer aldı. Geçtiğimiz salı günü Sakko ve Vanzetti'nin itibarları iade edildi. Massachusetts valisi Michael Dukakis, incelemeler sonucunda iki göçmenin yanlış bir kararın kurbanı olduklarının anlaşıldığını açıkladı. Sakko ile Vanzetti 1921'de cinayet ve soygun suçlamasıyla kuşkulu bir biçimde cezalandırılmışlardı. Vali yeni incelemeler sonucunda yargıcın ve savcının göçmenlere ve düzen karşıtlarına karşı taraflı davrandığının ve yargılamanın bir politik histeri atmosferi içinde yürütüldüğünün anlaşıldığını belirtti. Güney Hoca bunları anlattıktan sonra konu böylece kapandı der ama hemen ekler. Kapandı mı? Ben Albert Einstein'dan yanayım. Bu yazıyı da o nedenle yazdım. Einstein şöyle demişti. Sakko Vanzetti trajedisini insanlığın vicdanında canlı tutmak için her şey yapılmalıdır. Sakko Vanzetti trajedisini insanlığın vicdanında canlı tutmak için gereğini yapanların sayısı hiç de az değildir. Güney Hoca o güzel insanlardan da söz eder, yazdıklarını aktarır. Boston adlı romanıyla Upton Sinclair, Suçsuzlar adlı romanıyla Howard Fast, elektrikli sandalye karşısında iki göçmen işçinin Amerikanlaştırılmasının öyküsü adlı kitapçığıyla ve büyük para romanındaki bölümleriyle John Dos Passos, Yargıçlara Son Sözüm başlıklı şiiriyle Can Yücel, Sakko ve Vanzetti Balatları adıyla bir araya getirilen 12 şarkısıyla Woody Guthrie o güzel insanlar arasındadır. Woody Guthrie dedim de hem Guthrie'nin hem de 1945'te savaş bitince onunla birlikte Halkın Şarkıları grubunu kuran Pete Seeger ve Lee Hayes'in Güney Hoca'nın güzel insanları arasında özel bir yeri vardır. Güney Hoca ölümünün 20. yılında büyük halk şarkıcısı Woody Guthrie başlığıyla Bilim ve Sanat dergisinde yayımlanan yazısında onlar için der ki Güney Gönenç, ölümünün 20. yılında büyük halk şarkıcısı Woody Guthrie, Bilim ve Sanat, sayı 82, Ekim 1987. 1945-49 yılları Amerika'da gericiliğin, şovenizmin ve baskının tırmanış dönemidir. 1949'dan sonraki 5 yıl ise tarihe McCarthy dönemi olarak geçecektir. O dönemde Guthrie ve Seeger başta olmak üzere tüm Halkın Şarkıları grubu gericiliğe, şovenizme, baskılara karşı mücadele verirler. O yazısında Güney Hoca Woody Guthrie'den şu unutulmaz şarkı sözlerini de aktarır. Dolaştıkça şu dünyayı bir sürü tuhaf adam gördüm. Kimi tabancayla soyar adamı, kimi dolma kalemle. Ve ekler. Woody Guthrie'den geriye üstünde bu silah faşistleri öldürür yazılı gitarı, 1500'den fazla şarkısı, gelmiş geçmiş en büyük halk şarkıcısı ünvanı ve azgın kapitalist bir toplumda namuslu dürüst bir yaşamın, yoğun antifaşist mücadelenin gelecek kuşaklara hep örnek olacak anısı kaldı. Bu grubun içinde yer alan büyük halk şarkıcısı Pete Seeger de hocanın çokça sözünü ettiği, Güney Gönenç, geleneksel ezgiden bilinçli şarkıya, Bilim ve Sanat, sayı 19, Temmuz 1982. Dostlarına anlatıp şarkılarını dinlettiği dünya güzeli bir insandır. Yine Güney Hoca'nın bizlere tanıttığı Amerikan direniş şarkılarının güçlü bir sesi daha var. Barbara Dane. Sevgili Gürhan Uçkan, eminim şimdi o bir ışıklar ülkesindedir. Bilim ve Sanat'ta yayımlanan Barbara Dane'le yaptığı söyleşinin giriş bölümünde şunları yazmıştı. Uçkan Gürhan, Amerikan direniş müziğinin güçlü sesi Barbara Dane. Yeryüzünün hiçbir yerinde gurbette değilim. Bilim ve Sanat Sayı 83, Kasım 1987. Barbara Dane ile ben Ankara'da tanıştım. Güney Gönenç Hoca'nın evinde. Bak Arap dinle dedi ve bir plak koydu. Topla bütün üzüntülerini bana ver. Ben onlara ne yapılacağını bilirim, diyordu Barbara Dane. Daha sonra 40 yıllık bir müzik ve direniş geçmişinden damıtılarak gelen bu sesi Stockholm'de bir müzik pubunda 3,5 saat süresince dinleyeceğimi, bilim ve sanat okuyucuları adına bir çiçek vererek teşekkür edeceğimi bilmiyordum o gece. Gürhan'ın söyleşisine Dane'in onun tarafından çekilmiş 3 güzel fotoğrafı eşlik etmektedir. Ama bunların yanında bir Barbara Dane fotoğrafı daha görürüz. Altında şu yazılıdır. Büyük Barış Yürüyüşüne Destek Konserinde New York 1967. Yan tarafında da bu fotoğrafı çekenin adı Güney Gönenç. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.